Ayrım 5, sayfa 38. Merdiven boşluklarında başını daha fazla belaya sokma. Ben de alacaklarım senin sayende beni ne zaman bulacaklar diye düşünmeden huzur içinde uyuyayım. Kaja ona baktı. Kolay kolay yılmayan, çilekeş bir hali vardı. Ne var ki gözlerindeki keyif bu haliyle tezat oluşturuyordu. Hiçbir şeyi ciddiye almadığını söyler gibiydi bu gözler. Ya da daha açık olmak gerekirse hiçbir şeyi bir tarafına takmadığını. Dur bir dakika. Kaja çantasından küçük kırmızı bir kitapçık çıkardı ve onu uzatarak tepkisini inceledi. İçini açıp baktığında Harry'nin yüzüne yayılan hayret dolu ifadeyi gördü. Vay canına, bu galiba benim pasaportum. Öyle. Cinayet masasının buna bütçe ayırabildiğini hiç sanmıyorum. Borcun değer kaybetmiş diyerek yalan söyledi Kaja. İndirim yaptılar. Umarım bu doğrudur çünkü Oslo'ya dönmeye hiç niyetim yok. Kaja ona uzun uzun baktı. Söyleyeceği şeyden korkuyordu. Başka çaresi kalmamıştı artık. Gunnar Hagen dik başlı olur da inat ederse diye ona oynaması için son bir koz vermişti. Bir şey daha var, dedi Kaja kendini hazırlayarak. Harry'nin tek kaşı havaya kalktı. Kaja'nın ses tonundan bir şey sezmişti belki de. Baban, Harry. İstemeden de olsa ilk defa dedektifi adıyla hitap ettiğini fark etti. Bunu sadece onun dikkatini çekmek için değil, samimiyet göstergesi olarak yaptığını inandırdı kendisine. Babam mı? Sanki bir babası olduğuna şaşırmış gibi çıktı sesi. Evet. Nerede kaldığını belki biliyordu diye onunla irtibata geçtik. Lafı hiç uzatmayacağım. Baban hasta. Kaja başını eğdi ve masaya baktı. Harry derin bir nefes aldı. Sesine yine uyku mahmurluğu çökmüştü. Durumu ciddi mi? Evet. Sana bunu söyleyen ben olduğum için çok üzgünüm. Kaja'nın hala başını kaldırmaya cesareti yoktu. Utanmıştı. Bekledi. Tezgahın arkasındaki televizyondan gelen makinalı tüfek sesini andıran Kanton lehçesini dinledi. Yutkunarak beklemeye devam etti. Böyle giderse birazdan uyuyacaktı. Uçak kaçta? 8'de dedi. Seni 3 saat sonra buranın kapısından alırım. Ben kendim gelirim. Halletmem gereken bir iki iş var. Harry avucunu uzattı. Kaja merakla başını kaldırıp baktı. Ama önce pasaportu vermen gerek. Ha, bir de yemek yemelisin. Biraz ye de kilo al. Kaja bir an için ne yapacağını bilemedi. Ardından pasaportu ve bileti ona verdi. Sana güveniyorum dedi. Harry ona boş bir bakış attı. Sonra da gitti. Çeklapkok Havaalanı'nın C4 kapısının üzerindeki saat 8'e çeyrek kaldığını gösteriyordu ve Kaja Harry'den ümidini kesmişti. Elbette gelmeyecekti. Hayvanların ve insanların yaralandıklarında saklanmaları doğal bir refleksti ve Harry Hall hiç şüphe yok ki yaralıydı. Kardan Adam'ın vakasının raporları tüm o kadınların nasıl öldürüldüğünü tüm ayrıntılarıyla açıklıyordu. Raporlarda olmayan daha önemli bilgileri ise Gunnar Hagen'den dinlemişti. Harry Hole'un eski sevgilisi Raquel'in oğlu Oleg'le birlikte manyak bir katilin pençesine nasıl düştüğü gibi bilgileri. Dava çözülür çözülmez ülkeyi terk etmişlerdi. Harry de istifasını verip gitmişti. Yarası tahmin ettiğinden daha da derin olmalıydı. Kaja biletini göstermiş, köreğe girmek üzere yola koyulmuş ve başarısızlıkla sonuçlanan görevini nasıl açıklayacağını düşünmeye başlamışken, terminal binasına giren eğik işi kuzmelerinin arasında koştururken gördü onu. Omuzunda basit bir bavul, elinde duty free torbası taşıyor, bir yandan da öfkeyle sigara dumanını üflüyordu. Kapıya gelince durdu. Ama görevliye biletini uzatmak yerine torbasını yere bıraktı ve Kaja'ya çaresizce baktı. Kaja kapıya döndü. Sorun mu var? Diye sordu. Üzgünüm, ben gelemiyorum. Nedenmiş o? Yerdeki torbayı gösterdi. Norveç'te kişi başı bir karton sigaraya izin verildiğini şimdi hatırladım. İki tane almıştım. Yani birini. Gözünü bile kırpmadan Kaja'ya baktı. Kaja rahatladığını belli etmemeye çalışarak devirdi gözlerini. Tamam, birini bana ver. Çok sağ ol, dedi Harry. Torbayı açtığında Kaja içinde tek bir içkinin bile olmadığını fark etti ve bir pakette eksik olan açılmış Camel kartonunu ondan aldı. Güldüğünü görmesin diye Harry'nin önünden uçağa yürüdü. Kaja uyanık kaldığı dakikalar içerisinde uçağın kalktığını, Hong Kong'un altlarında yavaş yavaş gözden kaybolduğunu ve Harry'nin takırdayan içki şişeleriyle dolu servis arabasının gelişini izlediğini gördü. Sonra da dedektifin gözlerini kapayarak hostese zar zor duyulan bir sesle "Hayır, teşekkürler" deyişini. Gunnar Hagen'in haklı olup olmadığını, ihtiyaç duydukları insanın yan koltuğunda oturan adam olup olmadığını düşündü. Biraz sonra uyuyakaldığında rüyasında kendisini kapalı bir kapının önünde dikilirken gördü. Ormandan yalnız, soğuktan donan bir kuş sesinin geldiğini işitti. Böyle ötmesi tuhafına gitti çünkü güneş tepede var gücüyle parlıyordu. Kapıyı açtı. Uyandığında Harry'nin başına omzunu dayamış, ağzın kenarında salyası kurumuştu. Pilotun sesi Londra Heathrow Havaalanı'na inmek üzere olduklarını anons ediyordu. Bölüm 5. Park. Marit Olsen Dağda kayak yapmayı severdi ama koşmak ona göre değildi. Daha 100 metre gitmemişken hırıltılara boğulan nefesini duymaktan, ayağını yere bastığında toprağın sallanır gibi titremesinden, yürüyüşçülerin attığı hafif eğlenen bakışlardan ve kendine onların gözünde baktığında gördüğü manzaradan nefret ederdi. Çünkü bu manzarada tek göze çarpan şey titrek bir çeneden, dar eşofmanın içinde oradan oraya sallanan yağlardan ve kendisini de spor yapan kilolu insanları izlerken gördüğü o ağzı açık, sudan çıkmış balığa benzeyen surattan ibaret olmalıydı. Frogner Parkı'na haftada 3 kez koşmaya giderken gecenin onu beklemesinin sebeplerinden biri de buydu. Park ne kadar boşsa o kadar iyiydi onun için. İnsanlar varsa bile Oslo'nun en büyük parkını çaprazlama kesen yollarda nefes nefese koşarken tek tük sıralanmış lambaların arkasındaki karanlıkta seçilmesi pek kolay olmuyordu. Zaten yüzünü seçebilenlerin de çok azı Finnmark'ın sosyalist milletvekillerini tanıyordu. Tanımak şöyle dursun, Marit Olsen'i daha önce görmüş olan kaç kişi vardı ki zaten? Mecliste genellikle kendi bölgesi adına söz aldığında fotojenik meslektaşları gibi dikkat çekmeyi başaramazdı. Kaldı ki Norveç Meclisi'ne vekillik yaptığı 2 dönem boyunca ağzından hiçbir gaf çıkmamış, tek bir saçma harekette bulunmamıştı. En azından tanınmamasının nedenini kendisine böyle açıklıyordu. Finnmark Dagblad gazetesi yazı işleri müdürünün onun için kullandığı "sadece siyasette ağırlığı yok" ifadesi, fiziksel görünümüyle dalga geçen art niyetli bir söz oyunundan başka bir şey değildi. Adam bununla da kalmamış, günün birinde sosyalist bir hükümette yer alma ihtimalinin yüksek olduğunu, çünkü gerekli şartları karşıladığını belirtmişti. Olsen ne eğitimli, ne erkek, ne de Osloluydu. Yazı işleri müdürü onun büyük, yüksek katlı kalelerde yaşayanlar açısından yetkin biri olmadığını ima etmekte haklı olabilirdi. Yine de şu bir gerçek ki Marit Olsen halden anlayan biriydi. Sıradan erkeklerin ve kadınların ne düşündüğünü bilecek kadar halktandı. Ve başkentteki onca bencil, ben merkezci seçmenin arasında onların sesi olabilirdi. Lafını sakınmazdı çünkü. Bu, onu o yapan, buralara kadar gelmesini sağlayan en önemli özelliğiydi. Dil becerisi ve kıvrak zekası, ki Güneyliler böylelerine Kuzey Norveçli gibi ya da Çetin Ceviz derlerdi, sayesinde şimdiye dek çağrıldığı çok az sayıdaki tartışma programının mutlak galibi olmuştu. Medyanın dikkatini çekmesi artık işten bile değildi. Tabii ki şu kilolarından kurtulabilirse. Anket sonuçlarına göre insanlar kamuya mal olmuş kilolu kimselere daha az güven duyuyordu. Çünkü bilinçaltlarında onları iradesiz olarak algılıyordu. Marit Olsen bir yokuşa gelince dişlerini sıktı. Adımlarını yavaşlattı ve dürüst olması gerekirse koşmayı bırakıp yürüyüşe geçti. Güç yürüyüşü. Evet, tam olarak buydu yaptığı. Güce doğru, kararlı adımlarla ilerlemek. Kilosu azalırken daha yüksek yerlere gelme şansı artıyordu. Arkasında gıcırdayan çakıl taşlarını duyduğunda hiç düşünmeden o dik duruşuna döndü ve temposunu arttırdı. 3 gün önce koşarken de aynı sesi işitmişti. Ondan 2 gün önce de. İkisinde de arkasından gelen birisi neredeyse 2 dakika koşmuş ve sonra ses kaybolmuştu. Bir öncekinde geriye dönüp baktığında bir komandoyu andıran siyah eşofmanlı, siyah kapşonlu birinin arkasından koştuğunu görmüştü. Ama bu tuhaftı. Hiç kimse, hele hele bir komando Marit kadar yavaş koşardı. Elbette onun aynı kişi olduğundan emin değildi ama ayak sesleri nedense öyle olduğunu söylüyordu. Monolite varmasına kısa bir yokuş kalmıştı. Sonrasında inişli ve kolay bir yoldan koşarak Sköven'deki evine, kocasına ve güven verecek kadar sevimsiz, besili Rottweiler köpeğine kavuşabilecekti. Ayak sesleri giderek yaklaştı. Artık ne saatin gece 10 olması ne de parkın karanlığı ve tenhalığı o kadar harika geliyordu. Marit Olsen'in korktuğu çok şey vardı. Yabancılarsa bu listenin en başında geliyordu. Evet, bunu düpedüz yabancı düşmanlığı olduğunun ve partisinin ilkelerine ters düştüğünün farkındaydı. Ama insanın tanımadığı şeylerden korkması hayli mantıklı bir hayatta kalma stratejisiydi. Partisinin meclise sunduğu tüm o göçmen dostu kanun tasarılarına evet oyu vermemiş ve koca poposunu biraz daha eritmiş olmayı diledi o anda. Vücudu iyice ağırlaşmıştı. Gergin kasları acıyordu. Ciğerleri hava almak için yanıp tutuşuyordu. Biraz sonra bir adım daha atamayacak duruma geleceğini biliyordu. Aklı korkusuyla savaşmaya çalışıyor, ona tecavüz için tercih edilecek bir kurban olmadığını söylüyordu. O korkuyla yokuşu bitirdi. Tepenin aşağılarındaki Metserut bulvarını görebiliyordu artık. Bir araba parkının kapısından geri geri çıkıyordu. Yapabilirdi. 100 metreden biraz daha fazla kalmıştı kapıyla arasında. Marit Olsen düşmemekten başka bir şey düşünmeden kaygan çimenlerin üzerinde yokuş aşağı koşmaya başladı. Artık arkasındaki adımları duymuyordu. Nefesi tüm sesleri bastırıyordu. Araba yola çıkmıştı. Şoför geri vitesten 1. vitese geçerken dişlilerin gıcırtılı sesi yayıldı. Marit en aşağı varmış sayılırdı. Caddeye ve sokak lambalarının koni biçimindeki o huzur verici ışığına yalnızca birkaç metre vardı. Yokuş yukarı çıkarken başına bela olan fazla kilosu şimdi ise onu insafsızca öne doğru çekiyordu. Sonunda bacakları teslim bayrağını çekti ve yolun aydınlığına doğru paldır küldür uçtu. Önce terli polyestere sarılı karnı asfalta çarptı. Ardından öne doğru hafifçe kayarak yuvarlandı. Ağzında dolan tozların acı tadı ve yerlere sürtünmekten soyulan avuçlarıyla boylu boyunca yattı. Başında dikilen biri vardı. Eğilip onu omuzlarından tuttu. Marit inleyerek yana yuvarlandı ve korunmak için yüzünü kollarıyla kapadı. Komando falan değil, şapka takmış yaşlı bir adamdı bu. Kapısı açık arabası hemen arkada duruyordu. "İyi misiniz hanımefendi?" diye sordu. "Sizce," dedi Marit Olsen içinde kabaran öfkeyi hissederek. "Bir dakika, ben sizi daha önce gördüm sanki." "Ne tesadüf." Yardım elini savuşturup oflaya puflaya güçlükle ayağa kalktı. "Siz şu komedi programında değil miydiniz?" "Neden?" dedi Marit. Parkın boş ve sessiz karanlığına gözlerini dikip tombul kalçasını ovuşturarak. "Gidip kendi işine bakmıyorsun ihtiyar." Ayrım sonu sayfa 45.